Ayrım 5. Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt Erol Toy Sayfa 62 Kasım'la Muslu erkenden Rum mahallelerinin yolunu tutmuşlardı. Gaybi öğlene dönmeyeceklerini mütevelliye söyleyip söylememeyi düşünürken öyle oldu. Alaaddin camisinde namaza seyirtti. İlk girenlerden olduğundan Abdurrahman Molla'nın buyruğuyla minareye tırmandı. Müezzinliği yükümlendikten sonra tesbih duasına değin götürdü. Dua bittiğinde Temiz Baba'nın yemek sırasındaki telli bakışları geldi gözünün önüne. O ilk Yasin'den bu yana zaman zaman böyle istekle bakmıştı. Ama bir kez sesli söylediğini bir daha yinelemek istemedi. Herkesinde de gaybi kendiliğinden bir Yasin okuyarak Temiz Baba'nın ölmüşlerinin ruhuna yolladı. Yolladıktan sonra ilk yemekte de gözlerine bakıp gülümsemesiyle dileğinin yerine getirildiğini anlattı. Madem Temiz Baba açıkça istemiyordu, o da açıkça belirtmeyecekti yaptığını. O coşkuyla camiden çıkmaya hazırlananları yeniden oturttu. Nedense Temiz Baba'nın Yasinlerini okurken sesi kendine daha bir gür, daha bir güzel geliyordu. Kendi sesinden coşuyor, coştukça sesi daha bir güzelleşiyordu. Duayı bitirdi, dizlerinin üstünde hafif doğrularak müezzinliğin kayyımlıkla karışık görevlerinden olan camiyi denetleme işine girişti. O pencereleri açık var mı, hallarda bükülmüş, kıvrılmış bulunur mu diye dolanırken topluluk çıktı yürüdü. Tek başına koca caminin yalnızlığında kapıya yöneldiğinde ince bir sesle irkildi. ''Hafız efendi!'' dedi bir ses. Durakladı gaybi, bakındı. Kadınlar bölmesinin kafesleri ardından bir ak yazma gördü. Yürüdü kafese doğru. Kadın başörtüsünü yeniden düzeltip yüzünü hafif kapatarak yaklaşan gaybiye doğru eğildi. ''Bağışlayın, sizden bir dileğim olacaktı.'' ''Buyurunuz efendim,'' dedi gaybi, ''sizi dinlemekteyim.''
''Kaç zamandır sizi arıyorum, sonunda buldum. Geçenlerde sizi annemle birlikte İskele Mescidi'nde dinlemiştik. Annem hastaydı, vasiyeti var. Aşrını sizin okumanızı istedi. Aramadık yer, gitmedik cami, uğramadık mescit, komadım. Sonunda buldum sizi hafız efendi. Rahmetlinin bu vasiyetini yerine getirmeniz mümkün mü?''
''Elbette. Yarın sabah namazından sonra okurum. Adı neydi?''
''Evde okumanızı istemişti.''
Kadının sesi umutsuzlukla çırpındı. Yakarıyla kıvrandı. Gaybi'nin yanıtını önceden biliyormuşçasına söndü. ''Evlere daha izin çıkmadı efendim,'' dedi gaybi. ''Gelebileceğimi sanmıyorum.'' Kafeslerin arasından iki ela göz renkten renge uçuşarak gaybinin gözlerinde büyüdü. Diplerinden sulanırcasına renkler daha bir duru, daha bir ışıltılı baktılar. Ses yeniden yakarıyla umutsuzluğu armanlayarak kulaklarına doldu gaybinin.
''Bu vasiyetin yerine getirilmesi için acaba izni kimden istemem gerekli?''
Gaybi düşündü. Bir ölünün isteğini yerine getirdi diye kimse ona çıkışmazdı. Üstelik gecikmiş de olurdu. Zamanı sormasını akledemediğine kızdı. Kadın yeni ölmüş olmalı. İskele mescidine gideli çok olmamıştı çünkü.
''Başınız sağ olsun,'' dedi birden anımsayarak. ''Ölüm ne zaman oldu?''
''52'si yarından sonra hafız efendi.''
''Yarından sonra okul yok. Öğle namazını kılar gelirim. Olur mu efendim?''
''Oh Tanrı, ne dileğiniz varsa versin. Beni öyle sevindirdiniz ki.''
''Nereye geleceğim?''
''Marangozlar çarşısından yürürseniz Kubad Efendi mahallesinde bizim sokağa çıkarsınız. Mescitten sonra sol kolunuzdaki aşı boyalı ev. Kapının üstünden yaseminler sarkar, hemen bileceksiniz.''
''Olur, yarından sonra gelirim.''
''Sağ olun hafız efendi, Tanrı sizden hoşnut olsun, sağ olun.''
Başını sallayarak çıktı camiden. Öneriyi arkadaşlarına söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldı. Sonra onların yine erkenden savuşacaklarını düşünerek söylememeye karar kıldı. Bitmeyen bir bahçede yürüdü gaybi. Aşı boyalı evin kapısı kendiliğindenmişçesine açılıvermişti. Taşlıkta kimseler yoktu. Kapı ardındaki çanlarla kendi evini anımsattı bir an. Durakladı gaybi. Burnunun direğindeki bir sızıyı parmaklarıyla göz pınarlarını sıkarak giderdi. Çan seslerine ayak uydurarak evinde yaptığı gibi taşlığı açtı. Üstü örtülü, kayrak pabuçlukta durdu. Sedef kakmalı, tunç tokmaklı, iç kapı oymalarını ışılata ışılata açıldı. İçeri girdi, kapı hemen ardından kapandı. Pencerelerin kafesleri, perdeleri sımsıkı kapanmış, sakız humayininden örtüler gölgelenmişti. Evin alacakaranlığını acısına bağışlayarak geniş divanhaneye girdi. Ardından şıpırdayan terliklerin yol göstermesinde karşıdaki cilalı kapıya yöneldi. Terlikler önüne geçmeden bir kol uzanıp kapıyı açtı. İçerisi küçücük bir mescit gibi döşenmişti. Mescitten ayrılan yanı dört bir çevresinin yumuşak yüksek minderlerle çevrilmesiydi. Odanın ortasında yumuşak cıkalının üstüne diz çöktü Gaybi. Ardı sıra gelen terliklerin şıpıdığı çoktan kesilmişti. Camideki ince ses ak başörtüsünün altından sıyrılan ela gözleri tamamladı.
''Bir şey yer miydiniz Hafız Efendi? Sofra hazırlatmıştım.''
''Sağ olun, yedim de çıktım.''
''Bir şerbet sunsam başlamadan önce.''
''Dilemekteyseniz.''
''Hemen şimdi.'' diyerek döndü kadın.
Gaybi'nin gözlerinde kımıldayan, bulutlaşan bir yontunun boşluğunu bırakarak kapıdan çıktı. Az sonra elinde terleyen bir tasla yaklaştı. Tırnaklarının pembeliğine şaştı Gaybi. Uzanan parmakların inceliği üstünde parıltılı bir balkıma sokuldu göğsüne. Tası kaptı. Şerbetin soğukluğuyla içindeki saman çöpünün döngüsünü aynı anda sezinledi. Durakladı. Nefeslenerek içmeye koyuldu. Gırtlağından aşağı bir serinlik ağır ağır indi. Midesine ulaştığında yeniden alaz olup gırtlağına, damaklarına, dişlerine ağdı. Bakındı Gaybi, tası uzattı, kadın eğildi. Eğilirken açılan yaşmağı, bıngıldayan gerdanının aklığıyla yumuşaklığını gövdesine uzattı çıplak koluyla. Tası aldı, bir eliyle yaşmağını gerdanının kolunun üstüne örterek döndü. Tası hemen ardında bir yerlere bıraktı. Çevresine bakınarak insan bekleyen Gaybi'nin gözlerine derin derin bakarak,
''Diliyorsanız başlayabilirsiniz, annemin adı Adviye'ydi.''
Gaybi hafif öksürüklerle gırtlağını temizlerken tam karşısına diz çöktü. Yaşmağının iğne oyalarını ince ince yüzünün, kollarının, gerdanının üstüne serpiştirerek uçlarını şakak kemiklerinin aldıkları üstüne sıkıştırdı. Gaybi başlarken o da gözlerini yumarak dinlemeye hazırlandı. Gaybi yan duvardan gelen su şıkırtısını dinledi bir süre. Divanhaneyi geçtiğini ayırdı. Demek ki havuz eyvandaydı. Eyvan da yanı başında. Suyun duvar aşan şıkırtısı parmaklarında notalaştı Gaybi'nin. Su sesiyle yarışarak okumaya başladı. Duayı bitirdiğinde kadının dizi Gaybi'nin dizine yaslanmıştı. Suratlarına uzanan elleri birbirlerine sürttü. Yaşmak açılmış, kumral dalgalı ve uzun saçları omuzlarına saçılmıştı. Ellerini yakaladı Gaybi'nin, dudaklarına götürdü. Saygın, tutkun bir yumuşaklıkla öyle dudaklarına bir parmak aralıkta tuttu bir an. Sonra öptü iki elini birden. Parmaklarının üstünde gergin dudakların ılımı irkiltti Gaybi'yi. Gözlerini hafif kapayarak irkilmesini yarıda tuttu.
''Tanrı tüm muradınızı karşılasın Hafız Efendi'' dedi kadın. ''Böyle bir sesi ilk kez sizde dinledim. Böyle bir aşrı ilk sizden duydum.'' Kulaklarımdan ciğerlerime soluklanmaya doyulmaz bir yel indi. Oh, oh dayanılası değil diyerek ağlamaya başladı. Ağır ağır elinin birini yüreğinin üstüne koydu. Bakın nasıl atıyor yüreğim, nasıl çırpınıyor.
Gaybi ipek giysinin inceliğinde kadının memesinin sertliğiyle tutuşan avucunu çekmek istedi ilkin. Eli kıpırdandı, bastırdı kadın. Bastırırken parmaklarını parmaklarının üstüne öyle yerleştirdi ki meme Gaybi'nin avucunda tortop oldu. Parmaklarının tüm gözenekleri tutuştu birden.
Kadın gördünüz değil mi? Dayanmamak olasız bu ses, bu altın kafesten gelmekte sözcükleriyle Gaybi'nin ağzını ağzına aldı.
Ayva tüylerinin üstünde gezdirerek ağzının tüm şerbetini emdi.
Gaybi neye uğradığını bilmedik. Kasım'ın zaman zaman sözüne ettiği sevişme bu olsa gerekti. Taşra acemiliğinin bilgisizliğinin etkisinde şaşkın hamurlaştı. Avucundaki eti bastırmaktan, dudaklarının emilip okşanmasından tat alınca ala bezenmiş çim fenerleri gibi yandı. Yandıkça giysileri ağır, çakşırı sıcak gelmeye durdu. Kadın ilkin latasından sıyırdı onu, ardından çizgili mintanını çıkardı okşayarak. Teninin el değmedik pembeliği daha bir coşturdu kadını. Boynunu omuzlarını bir ağızlık boşluk bırakmaksızın gövdesinin her yanına emdi. İpek giysisinin uçuşan inceliğinden soyundu. Gaybi'nin kafasını diri göğsüne bastırdı. Sonra az önce kendi yaptığını ona yaptırmak amacıyla memelerinin, karnının, kalçalarının üstünde gezdirdi kucakladığı başı.
Kadının yaptıklarını yineledikçe doyumsuz bir tadın devinimde titremeye başladı Gaybi. Kadın yeniden okşayıp öpmeye durdu. Çakşırının önünün çadır örneği kabarmasını kalçalarında sezinledi kadın. Coşkuyla çözdü çakşırının uçkurunu. İvecenlikle ucundan tutup yol gösterdikten sonra sırt üstü devrilerek bedeninde ince bir dal gibi uzanan Gaybi'yi hırpalamaya başladı. Hırpalamaya karşılık verdi Gaybi. Bedeninin çürüdüğünü sezdikçe bedenini çürüttü kadının. Çığlık çığlığa çırpındığını görerek korktu. Kurtulup kaçmayı kurdu kendi kendine. Davranmasına kalmadan topuklarını beline dayadı kadın. Kısrak bacağı gibi topuklara indikçe daralan ak baldırların basıncıyla kaçışı durdu genin. Salt bölük büçük anlatımlarda dinlediği, bilmediği bir dünyanın içine yine bilmeden daldı. Kadının çığlıkları yükseldi, çırpınışı arttı. Bütün bedeni sarsılıyor, başı bir yandan öte yana savruluyor, saçları bir Gaybi'nin çürük içindeki boynuna, bir sarsıntının hızından titreşen memelerine dolanıyordu. Çığlık ve çırpınmalar azalacağına arttıkça Gaybi'nin korku karışımı coşkusu da arttı. Şimdiye sezmediği bir tat kalçalarından beynine ağdı. Orada bir çavlan oldu, yuvarlandı, yuvarlandı. Kalçalarına dayanılmaz bir sarsıntıyla kadının çığlıklarını, çırpınmalarının üstüne düştü. İki çürük beden birbirlerinin terini emmekteyken daldılar. Gaybi neden sonra gözlerini açtığında da kadının ışıl ışıl baktığını gördü. Kucağında bebesini taşırcasına doğruldu kadın, giydirdi Gaybi'yi, ipek entarisini başından geçirdi, yaşmağını sarındı yeniden. Dizlerini üstüne oturarak baktı bir an, Gaybi yaşadığının düş olup olmadığını seçemedi, doğruldu. Kadın da ardı sıra doğruldu. Bu kez havuzlu eyvana açılan kapıdan çıktılar. Suyun şıkırtısını dinleye dinleye divanhane kapısına vardı Gaybi. Tam çıkarken latasının cebinde bir ağırlık sezinledi. Baktı bir küçük kese. Dönüp geri vermek istedi. Kapı birden açılınca unuttu. Tam çıkarken, "Yarın bir aşır daha bağışlamaz mısınız Hafız Efendi?" dediğince ses, "Yarın okul var." "Yarından sonra?" "Olur, gelirim." Sokak kapısının çan sesini adımlarında saya saya çarşıya yöneldi. Çifte hamamın kunt kapısından mermer döşemelerine yürüdü. Hücrede soyununca bedeninin çürükleriyle bir türlü düş mü gerçek mi seçemediği olay yeniden canlandı. Hemen peştemalın birini beline bağlarken birini omuzlarına örttü. Gölgeyi seçerek tellakların önünden korka korka geçti. Kimsesiz kurnalardan birinin başına çöktü. Sıcak su yakı gibi önce çürüklerini sızlatıyor, sonra uğrun uğrun sağaltıyordu. Gaybi kitabını kapayıp yatağını düzeltmeye başladığında musluya baktı Kasım. Gözleriyle anlaştılar. Kesik, öksürüklü bir sesle kıkırdarcasına konuştu. "Biz bir hücre yoldaşı olmakla anca beraber, kanca beraber," dedikti Molla Gaybi. Gaybi incinmişçesine baktı yoldaşlarına. Yanakları al al olurken gözlerinde bir suçluluk, sesinde bir öfke yanıp söndü. "Biz tersini mi savladık?" "Savlamadın ama," diye atıldı Muslu. "Bizden gizli işler çevirmektesin gibimize gelmekte. Aydınlatmaya da davranmadığını gören de içimize kuşku girdi." "Bilmektesin, yoldaşlıkta kuşku bağı kırar," dedi Kasım. "O yüzden kendimiz kendimizi yemektense sana açmaya karar kıldık. Bize söylemen gerekmeyen bir durum söz konusu ise sen bilirsin. Ancak demek istediğimiz bir derdin, bir sıkıntın var ise paylaşmakla iki can yoldaşın bulunduğunu unutmayasın." Gaybi o kısa an içinde onların saldırmasına göre kendini hazırlamıştı. Öyle yapsalardı o da saldırıp kendi başına bazı şeyler yapabilecek yaşta olduğunu, kimsenin ders dışında kendisine karışamayacağını falan söyleyecekti. Söz yoldaşlığa bindirilince ne diyeceğini şaşırdı. Suçüstü yakalanmanın tüm güçsüzlüğüyle yoldaşlarının yüzüne baktı. İki suhte kendi varsayımlarında doğrulanmanın savunmasını gördüler Gaybi'nin bakışlarında. Birbirlerine baktılar, altını deşerek öğrenmeye kararlıydılar. Gaybi'nin kendiliğinden söylemeyeceğini anlayınca böyle bir tuzak hazırlayıp konuşturmayı kararlaştırmışlardı. Şimdi onun duruşundan kıvama geldiğini anlayan Kasım yeniden öksürdü. "Ve bilesin ki bu yoldaşlık bir kez başlayanda ölesiye sürer. O yüzden geçici durumları yeğlemek yanlış. Anlamaktayız belki bize diyemeyeceğin ölçüde gizli yaptığın iş. Ancak bulaşık bir işse paylaşmamız temizlenmesini kolaylaştırır. Yok, temiz bir işse salt sevinmekle yetiniriz. Neden dersen biz burada birbirimize emanetiz. Bedestan tüccarının emanet anlayışı neyse bizimki daha bir sağlam olmak gerek. Ona bırakılan altındır, bize bırakılan insan ve dahi insan altından değerli olduğundan.
Söz yağmurunun altında daha bir küçülüyor Gaybi. Anca beraber kanca beraber düşüncesine hıyanet etmişçesine kızıyor kendine. Ve kızdıkça yüzünün allığı daha bir artıyor. Yine de dudaklarını büzüp susmayı yeğliyor. Kendince bir kaçamak arıyor. Kasım da Muslu da bunu sezer sezmez daha bir yükleniyorlar.
Ama görmekteyiz ki senin gizlin saklın bulunmakta dedi Muslu. Öyle olanda biz emanetimizi geri istemekliye karar kıldık. Kasım Molla ile ben bundan öte sana güvenip güvenmemekle yeniden sınamak gereğini duymaktayız.
Oysa güvenmekteydik dedi Kasım. Bizden gizlin olmayacağına, senden gizlediğimiz olmadığınca güvenmekteydik. Güvendiğimizden geziye götürürdük. Güvendiğimizden gözlerinin önünde dilberlere yalanırdık. Oysa kendi başına kaldığın ilk an bizi arkamızdan hançerledin. Yitiklere karışmaktasın tatil günlerinde. Nereye gittiğini öğrenmek hakkımız. Başına bir iş gelende seni bizden sorarlar. Kentler ürkünçtür bilirsin. Hayını vardır, hırsızı vardır. Başına bir iş gelende hücre yoldaşlığımızdan başımıza dert düşer. Oysa bilirsek bir gecikmede, bir olumsuzlukla el koyup düzeltme olanağımız da bulunur.
Gaybi ağır ağır çözülüyordu. Kasım da Muslu da bakışlarındaki ışığın sönmeye yüz tutmasından anladılar bunu. Biraz daha yüklenirlerse günlerdir öğrenmek amacıyla çatladıkları sorunu çözeceklerdi. Kaç kez ardına düşmüşlerdi. Herkesinde de değişik bir sokağın köşesinde yitirmişlerdi. Yakından izleyemiyorlardı. Uzaktan olunca da birbirine bitişik kapıların hangisinde yittiğini bilmediklerinden elleri boş dönüyorlardı. Sonunda kendisine anlattırmayı yeğlediler. Yoldaşlıklarını öne sürüp çözeceklerdi. Çözülmeye başladığını görmenin kıvancıyla kalın dudaklarını yaladı Kasım. Bıraktığı yerden soluksuz sürdürdü.
Yoksa hem bilmemekteyiz ne olduğunu hem yanacağız durduk yerde. Mütevelli hücre yoldaşınızı bulun diye ases başıya teslim edecek bizi. İrfan Hoca Efendimiz en yetenekli öğrencisinin başına gelenlerden sorumlu tutacak. Belki kin bağlayacak, derslerimizi kesecek. Belki de bilmediğimiz, bulamayacağımızdan ötürü bizi sorumlu tutacaklar. Anlayacağın Mollan, bizim bağımız kan bağından öte. Yoldaşlık bağı bunca kutsalken sen tutup gizlemekle diretirsen, bizim diyeceğimiz hiçbir şey bulunmamakta.
Gaybi diretmesinin anlamsızlığına inandı giderek, dudakları kıpırdadı. İkisi de gözleri parlayarak dudaklarında buluşturdular bakışlarını. Sesi kuru boğuk ve ikircimli çıkıyordu, giderek açıldı. Alaeddin Camisi'nden başlayarak her tatil günü bir aşır okuyup bir bulunmaz aşk yaşadığını anlattı. Sözlerini yoldaşlarının dudaklarında birer yalama olarak bitirdiğinde,
"Ah!" dedi Kasım, "biz de kötü bir alışkanlıkla kötü yerlere dadandın sanmaktaydık. Böyle olması gönlümüzü rahatlattı."
Doğrusu bu ses, bu biçim sende oldukça neler olacağını anla. Bu başlangıç da... Hele bir Ramazan gelsin, camileri, mescitleri dolanmaya bir başlayalım. O zaman avrat kısmı daha bol gelir. Ve dahi göreceksin neler çıkacak kısmetine diye ellerini ovuşturdu Muslu.
İyi de dedi, bütün arılar yoldaşımızın çiçekliğine üşeşen de bize bir şey düşmez mi sanmaktasın Muslu Molla? Öyle sanmaktaysan aldanmaktasın ki nice bir aldanmaktasın. Yoldaşımız isteklisi çoğalanda birer aşırlıkla bizi düşünecek o zaman. Ve dahi ondan artan aşırları biz okuyuvereceğiz Tanrı'nın izniyle.
Sahi diye sırıttı Gaybi. Bağışlanmışlığının tadını çıkarıyordu bu sırıtmasında. Bir sorayım benimkine. Başka aşır isteyen komşusu bildiği yok mu? Olan da yoldaşlarım vardır ki her biri benden daha iyi, daha güzel okumakta diyeyim.
Yaşa bire Mola Gaybi diye sırtını okşadı Kasım. Hücre yoldaşlığını can yoldaşlığına çevirmekle sen de kararlısın görmekteyiz. Madem istemektesin bir soruştur bakalım. Öyle olanda birbirlerimizin sesini duyacak ölçüde yakın oluruz yekli yerimize. Başımıza bir iş gelende hemen haberimiz olur, tedbirini iyi alırız.
Yarından tezi yok, yarın soruşturacağım. Kadın kadını bilir tanır, bilip tanıyan da gereksinimlerini daha kolay ortaya korlar. Hemen ilk sorun bu olacak. Olurlanırsa bakarsınız buyurduğunuz gibi sonuçlanır. Sonra birden durdu Gaybi. Olmazlanırsa? Bunu beklemiyorlardı. Onlar kendilerine salt Gaybi'yi konuşturmak üstüne düzen tutmuşlardı. Konuştuğunda yeni bir atılımın kıvancında bulutların üstüne çıkıvermiştiler. Kasım gittikçe kabaran önünün sertliğini bastırdı soruyla birlikte. Her şey olup bitmiş durumdayken soğuk su katılıvermesi düşlerini yarım bıraktı. Çözümsüz, hafif, ıslak ve küçülmüş bakışlarla süzdüler birbirlerini. Çözümü yine de Muslu buldu. O zaman bazı tatillerde başka mescitlere gideriz. Senin aşrın daha nicesini kucağına düşürür. Belki ötekilerin tanıdıkları vardır. Bir çözümdü. Hücrenin kümbetli tavanında ışıklar yanıp sönüyordu. Gaybi gizinin borcu olarak olurlanmıştı bu öneriye. Artık kendilerini düşlerine kaptırabilirlerdi. Kasım yorganını omuzlarına çekerek yüzüstü kapaklandı. Muslu uçkuruna yapışarak helanın yolunu tuttu. Gaybi bir an yorganın altında sürekli kalçaları oynayan Kasım'a baktı. Sonra gözlerini kapayarak derin bir uykuya daldı. Muslu Hela'dan döndüğünde gözlerinin altında kara halkalar yumuşamış bir burunla bakıyordu Kasım'a. Kasım'ın bakışları da aynıydı. Yatağa uzanırken, "Sabah erken kalkalım," dedi Muslu. "Hamam gerekti." "Olur," diye yanıtladı. Düzgün soluklarla uyuyan Gaybi'ye bakarak Kasım. 5. ayrımın sonu. Sayfa 73.